Müge yürürken bir taraftan da sohbete dinlediklerini düşünüyordu. Sorumsuz hayatının, çılgınlıklarının ve nefsani düşkünlüklerinin hesabını sormaya başlamıştı içinde. Önceden beri yaptığı birçok şeyi, sergilediği birçok tavrı düşündükçe kendinden utanıyordu şimdi. Tarifi imkansız pişmanlıklarla dolu vermişti yüreği. İşte o an huzur ve güzelliklerle dolu bambaşka bir hayat yaşamaya dair söz verdi kendi içinde. Bu derin ve kendine getiren tefekkür içinde yürürken tanıdık bir sesle irkildi. Ne o? Fena dalmışsın. Şaşırdı. Müjgan'dı seslenen. Müge, Müjgan'a kırgın da olsa hissettirmedi. Böyle anlarda Şebnem'in kendisine nasıl nezaketle davrandığı aklına gelmişti. Samimiyet dolu bir sesle Müjgan'a mukabelede bulundu. Allah'a şükür Müjgan, çok huzurluyum. Sen nasılsın? Bu sefer Müjgan şaşırdı. Kız, sana ne oldu? Sende bir tuhaflık sesiyorum. Sen kabına sığmayan bir kız, fırtınalı bir denizsin. Sana ne oldu ki böyle bir sükunete büründün? Sen eskiden bu kullandığın kelimeleri bilmezdin. Hangi meselede olursa olsun burnundan kıl aldırmazsın. Hele sana son davranışım karşısında önceden olsaydı benim canımı okurdun ve bir daha asla konuşmazsın. Herhalde babanın iflası sana çok dokundu. Son cümle Müge'nin kalbini tekrar yaraladı. Yine de itidali elden bırakmadı. Hayır Müjgan, dokunmadı. Aksine çok faydalı oldu. Müjgan'ın aklı almadı. Ne yani? İyi ki iflas ettik mi diyorsun? Babanın iflasına seviniyor musun yoksa? Bu nankörlük değil mi Müge? Senin bu halin, bu sözlerin tam bir muamma. Müge, İyi ki iflas ettik demiyorum elbette. Fakat o iflas benim gözümü ve gönlümü açtı diyorum. Yaptığımsa babama nankörlük değil, bilakis nankörlükten kurtuluş ve gerçeği idrak ediştir. Çünkü asıl nankörlüğü evvelki halimizde fazla fazla yaşıyorduk. O nimetleri verene karşı azıcık bile şükretmiyorduk. Başımıza gelen hadiseler beni derin bir uykudan uyandırdı. Sen benim bu halime şaşırıyorsun. Alnıma dikkatle iyice bir bak. Orada artık aptal yazmıyor, dedi. Müşkan afalladı. Müge sanki hiç duymadığı yabancı bir lisanla konuşuyordu. Müge, sen gerçekten nasıl böyle değiştin? Seni tanımasam bu duyduklarımı inanamazdım. Sen o benim bildiğim Müge olamazsın. Neredeyse cami hocası gibi konuşuyorsun. Bu kadar kısa zamanda bütün bunları ne çabuk öğrendin? Yoksa sen de Şebnem gibi kendine bir teselli metodu mu buldun? Hayatında oluşan boşluğu böyle mi doldurmaya karar verdin? Bir zamanlar en küçük hadise karşısında bile son derece öfkelenen Müge gayet sakindi. Yanlış düşünüyorsun Müjgan. Bilakis şimdi boşluksuz yaşamaya başladım. Eskiden sanki meçhule akan bir selde sürüklenen, akıbeti belirsiz kütükler gibiydim. Şimdi kendimi daha güvende ve daha bilinçli hissediyorum. Ne yapacağımı, ne düşüneceğimi daha rahat kestirebiliyorum. Daha önceleri ben nasıl bu kadar açık bir hakikati göremediysem ve sefaletimi saadet zannettiysem, şu an sen de aynı hali yaşıyorsun. İçinde yaşadığın süfli, nefsani ve çılgın hayatın ne kadar anlamsız, gayesiz ve bomboş olduğunu göremiyorsun. Bu cümleleri nereden öğrendin sen Müge? Bu sözler senin ağzından çıkmıyor. Sanki sen bir flüt gibisin, seni üfleyen başka bir nefes ver. Sen değil, sanki perde arkasından o konuşuyor. Şimdi anlıyorum, meğer arkadaşlar boşuna seninle konuşmama kararı almamışlar. Haklıymışlar, dinlemedim onları. Şimdi ayaküstü benim de başımı şişirdin durdun. Müge afallama halindeki Müjgan'a tebessümle, ''Gerçeklere dönmek, onları düşünüp konuşmak ve istikbali görmek sana bu kadar mı uzak?'' Müjgan öfkeli bir şekilde, ''Ben daha gencim, böyle şeyler düşünmek istemiyorum.'' dedi. Müge, ''İstemiyorsun, zira şimdi sen çocukların bindiği dönme dolaplarda kendini avutuyorsun. Düşünmeyince bu gerçeklerden kurtulunabileceğini mi zannediyorsun? Seni bekleyen büyük hakikatlerden, mesela ölümün ürküntüsünden ve sonrasından ne haber? Bir mezarlığın yanından geç. Orada her yaşta ölülerin mezar taşlarını görürsün. Dünyaya gelişini, anneni babanı sen tercih etmediğin gibi ömrünü de sen tayin etmedin ki. Düşünmüyor musun, her gün dünyada milyoner doğuyor, milyoner dünyadan gidiyor. Bu geliş, bu gidiş nereye? Kimin mülkünde yaşıyoruz? Gelişte ve gidişte bir irademiz var mı? Üçgen, tabii sen gözünün önüne parmağını koyarsan hiçbir şey göremezsin. Üçgen, sen benim eski, hopa ve taşkın hayatımı yaşıyorsun. Bu sebeple benim ne halimden ne de konuşmamdan hiçbir şey anlamıyorsun. Rabbim beni son anda uçurumun kenarından döndürdü. Sense şimdi o tehlikeli uçurumun kenarında dolaşıyorsun. Dikkat et, an gelir, her şeyini tüketmiş bir şekilde mahvolursun. Telafisi de zor olur. Ondan sonra her şey bitmiş olur. Müjgan cevap vermekte zorlandı. Tıkandı. Sonra öfkeyle, ''Bütün bunlar benim elbise parası meselesini öcünü almak için mi?'' diye çıkıştı. Müge şöyle cevap verdi. ''Hayır, hayır. Ben bu kuruntuları çoktan aştım.'' Müjgan iyice şaşkınlaştı. Müge'nin yüzüne bile bakmadan yan sokağa saptı ve hızla gözden kayboldu. Müge, Müjgan'ın bu derecede duygusuz ve adeta cansız bir ceset gibi olması karşısında kala kaldı. Ne demişti ki? Söylediği cümleler sadece ölümü hatırlatıp arkadaşın uyanmasına vesile olacağını düşündüğü masumane, samimi ve dosdoğru birkaç cümleydi. Yavaş ve yorgun adımlarla eve doğru yürürken hep bunu düşündü. Ölüm, insanlara niçin bu kadar soğuk geliyordu? Halbuki o yaratılışın, bu dünyaya gelişin ve yaşanılan şu fani hayatın manasını çözen tek şifre değil miydi? Evet, ölüm hayatı çözen yegane şifreydi. Öyle ki o şifreyi hayattayken çözemeyenler cennetin, yani sonsuz saadetin kapısını açmaktan ebediyen mahrum kalabiliyorlardı. Evlerinin kapısına geldiğinde içinde bir endişe duydu. Acaba ben o şifreyi yaşarken çözebilecek miyim? Birden irkildi. İçeriden annesinin feryatları geliyordu. Allah Allah, ne oldu ki diye merak etti. Babasının iflas ettiği günden daha acı bir şey mi olmuştu ki yine evin içi feryatla dolmuştu? Çabucak kapıyı anahtarıyla açıp içeri girdi. Annesi onu görünce tekrar feryat etti. ''Kızım, kızım, güzel kızım benim. Baban kızım, baban.'' Yaralı anne hıçkırıklara boğuldu. Kendini zorlayarak acı gerçeği söyledi. ''Müge, kızım, kalp krizinden babanı kaybettik.'' Müge bir anda dondu kaldı. Neye uğradığını şaşırdı. Bugünlerde her şey üst üste geliyordu. Gözlerini dolduran yaşlarla ''Zavallı babacığım'' diye haykırarak onun yattığı odaya girdi. Babasının basit bir kefen içinde öylece duran, sessiz ve hareketsiz soğuk bedeni bir an için onu da ürküttü. Ne yapacağını bilemedi. Dünyaya gelen her insanın yaşayacağı bir gerçekti bu. Gerçek yolculuk. Sessiz yolculuk. İşte hayat, işte ölüm. Al sana asıl hakikat. Yunus ne güzel demişti. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Velhasıl yalan dünya. Doğumda beyaz kundak, son yolculukta kefen denilen ikinci beyaz kundak. Hayat iki kundak arasında inişli çıkışlı dar bir koridor. Bu dar koridorun aldatıcı yaldızlarına aldanmayanlara ne mutlu. Müge beyazlara sarılan babasına tekrar baktı. Defalarca kefen, kefen, kefen dedi. Hayat çarşısının en son giysisi kefen, bütün fani alışverişlerin iptal noktası değil de nedir? Babasının hayat serüveni geldi gözlerinin önüne. O, her canlıya bir sefere mahsus olarak verilen bu imtihan süresini ziyan ederek gitmişti. Yüreği burkuldu. Düşündü, bundan sonra babasının güzel ameller yapmaya artık hiçbir imkanı yoktu. Düşündü, ruhani dünyamız olmazsa etten bir kalıbız. Sanki deriden bir torba içine yığılmış kan ve kemik kütlesi. Onu da bir müddet sonra toprağın koynuna teslim edeceğiz. Bu imtihan dünyası herkes için sadece bir varmış, bir yokmuş. Hal böyleyken yalnızca ten planında yaşamak, nefsani arzuların girdabında boğulmak, tatminsiz bir nefsani hayat, ne acı bir aldanış, ne acıklı ve kötü bir son. Topraktan yaratıldık, gıdamız topraktan, dönüşümüz yine toprağa. Bedenimizin akıbeti, kurtların ve böceklerin yiyeceği olduktan sonra bedenle övünmek ne kadar da boş. Ne güzel buyurulmuş. Dünyadan ebedilik isteme, kendinde yok ki sana versin. Sırf bedenleri için yaşayan canlı cenazelere bin yazık. Yazık ki babam da kendisini nefsinin ihtiraslarına kurban etti. Bütün bu düşünceler bir anda beynine hücum etmekteydi. Hafif bir sesle mırıldandım. Ah zavallı babacığım, hayattayken hiç düşünmüyordun ki. Artık buradan ancak yaptığın hayırlar sana bir dost olarak yanında gidecek. Islak gözlerle babasının yüzüne bir daha baktı. Mor bir şekil almıştı, çarpıldı. Ağlayarak konuşmasına devam etti. Ah babacığım, sen ki her gün yoklama defterini imzalamaya mecbur bir memur gibi tıraş olur. Saçına başına jölelerle, brilyantinlerle ihtimam gösterirdin. Her meclise değişik bir çehre ve değişik bir kıyafetle giderdin. Sükse üstüne sükse atardın. Fakat yazık ki şimdi gittiğin yere kas katı bir çehre, çukurlara gömülmüş solgun iki göz, sarı bir beniz, sadece etten bir kalıp götürüyoruz. Hatırlıyor musun, esansın en lüksünü sürünürdün. Bir yere senin geldiğin kokundan belli olurdu. Şimdi gittiğin yerde vücudunun kokusu acaba nasıl olacak? Ah babacığım, kolay kolay araba beğenmezdin. Son model arabalara binmeyi çok severdin. Bu uğurda paraya hiç acımazdın. En pahalı arabalarla yıllarca cakas attın. Fiyakana diyecek yoktu. Ben de bu fiyakalı hayata aldandım. Lakin babacığım, bugünkü araban sadece gıcırtılı ve tahta bir tabut. Kabir toprağın da dünyadaki amellerinle soğuk bir kundak. Ah babacığım, seyahatlerinde giyim kuşama daha bir itina gösterirdin. En şık elbiselerini giyinirdin. Şimdiki seyahatinde ise giydiğin sadece basit bir kefen. İşte bir ömür çalıştığın hayat çarşısından sana kalan son giysi. O da fakir düştüğümüzden dolayı en ucuz ve en değersiz olanından. Ah babacığım, zenginken girdiğin toplantılarda seni ayakta karşılarlar, baş köşeye oturturlardı. Acaba şimdi kaç vefakar dostun var? İşte cenazende ortaya çıkacak. Taziyene gelenler bile iki elin parmak sayısı kadar. Ah, ah! Nerede şimdi o iki yüzlü, maskeli hokkabazlar? Şimdi gireceğin yer kara toprak. Orada nasıl karşılanırsın bilinmez. Ancak gözlerin akacak. Başın kupkuru bir kemik haline dönecek. Beni, ben küçükken sarılıp sarılıp öptüğün dudakların artık dökülecek. Ah babacığım, ah, ah. Müge, bu cümleyi ve benzerlerini sanki birdini ifa eden bir derviş gibi tekrarlıyordu. Babasının bu hazin ölümü sanki zihnine kazınıyordu. Ölüme hazırlıksız yakalanmanın çaresizliğini gözleriyle babasında görmüştü.